Ayrım 9.
Kapana düşen bir fare gibi ilk adımda kısılıp yakalanmıştı ve bitkin bir halde uyuyup kaldığı zaman annesinin hayali belirdi karşısında. Gözlerinden sevgi taşan, kupkuru ve kırışık bir yüzdü bu. Allah'tan ki o burada değil diye düşündü Pavka. Yoksa kahrımdan ölürdüm. Boz bir ışık sızmaya başlamıştı odaya. Şafak söküyordu. Kış uykusundan uyanmış cılız bir sinek vızıldıyordu pencerenin yanında bir köşede. Eski divanın ucuna oturmuş olan genç bir köylü kızı yere dikip kalmıştı anlamsız bakışlarını. Meydan kumandanı hissedilir bir hoşnutlukla imzasını attı ve masanın önünde duran Salomiga'ya döndü. ''Hangi rüzgar attı seni buraya?'' Askılı kolunu işaret ederek homurdandı Salomiga. ''Rüzgara bak sen, öyle bir esiyor ki kolunu kırıyor adamın. Dinlenmeye mi geldin yoksa?'' Ancak öbür dünyada dinlenebileceğim anlaşılan. Cephede korkunç bir baskı var üzerimizde. Anamız geviriyor. Golubov'un emriyle geldim buraya. Şöyle bir çeki düzen vermeye. Ataman reis yanında bir herif olacakmış. Yabancı bir gözlemci. Çeneleri iyice kapatmak gerekiyor sözün kısası. Şenlikten söz edilmeyecek, tamam mı? Hani şu Yahudilere yaptığımız şakadan. Tek söz yok. Emir kesin. Sen ne yapıyorsun bakalım? Sorma, bir velet var elimde. Ne yapacağımı şaşırdım gitti. Çukra'yı anımsıyor musun? Hani şu demir yolu işçilerini bize karşı ayaklandıran gemici bozmasını. Yakaladık sonunda. Daha ne istiyorsun? İyi ya. Ne iyisi? Dur bakalım. Bizim gar komutanı denilen hayvan tutmuş herifi bir tek kaza teslim edip bize buraya yolluyor. Ve yolda da işte o velet kurtarıyor Çukra'yı. Anladın mı? Evet evet, silahını almışlar askerimin elinden, çenesini de kırmışlar bir güzel, ondan sonra da sırra kadem basmışlar. Ara ki bulasın artık, ama bulduk, Çukra'nın izi yok henüz, oğlan elimizde, şöyle bir göz at istersen. İlgilenmişti Salomiga, komutanın uzattığı dosyayı bir süre karıştırdı sağlam eliyle, sonra sordu. Peki oğlanın ağzından laf alamadın mı hiç? 5 gündür uğraşıyorum. Tek söz çıkmıyor. Devamlı yaslıyoruz Selik. Hiçbir şeyden haberi yokmuş da, adamı o kurtarmamış da falan filan. Tam bir haydut dölü hergeli. Askerse tanıdı kendisini. Ezecekti ayaklarının altında. Zor kurtardık elinden, araya girip de. Ama artık bıktım uğraşmaktan. Hesabını görsünler diye karargaha postalıyorum. Karşısındakini horlayan bir şekilde tükürmüştü Salomiga. Sen de çok acemiymişsin yahu. Benim elime düşmüş olsa görürdü nasıl bülbül kesildiğini. Kırbaçlatmak bile geçmemiştir aklından, Allah bilir. Komutan öfkeyle haykırdı. Sen kendini ne sanıyorsun be? Böyle şakalara göz yummam ben. Burada şef benim. Kendi işine karış. Öfkelenme be muhterem peder. Çatlar gidersin yoksa, Allah esirgesin. Sen onu boş ver de şimdi söyle bana. Bir yudum samagun bulamayacak mıyız bu memlekette yani? O velede gelince hesabını tas tamam etmelerini istiyorsan yaşını 16 yerine 18 diye yaz. Yaş sınırını aşırt bir kere, yoksa kurtulabilir. 3 kişiydiler. Üzerinde eskimiş bir kaftan, derme çatma yatağın içine bacaklarını dindarca katlayarak büzülmüş sakallı bir ihtiyar. Kiracısı olan Petrios Zavan, hayvanı esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu diye getirmişler. Yerde bir kadın. Fıldır fıldır gözleri, sivri çenesiyle tam bir Samogitsa. 1. Suçu hırsızlık ve çatı penceresinin altında başı kasketine yaslı, uyuklayan, bitkin bir korçagin. Rengarenk bir boyun atkısını köylü tarzında başına sarıp bağlamış, korkak bakışlı bir genç kadın soktular içeri. Yaş dönümünde olduğu cırtlak sesinden anlaşılan sivri çeneli kadın derhal bir soru yağmuruna tuttu yeni geleni. ''Gel bakalım yavrucak, seni de mi attılar içeri?'' Neden tutukladılar seni ha? Bir Samagon hikayesi olmasın sakın. Köylü kız gürültücü babaya 2 şöyle bir bakarak tatlılıkla hayır dedi. Kardeşimden ötürü. Kardeşin kim peki senin? Rahat bıraksana kızı diye sözünü kesti kadının ihtiyar. Saksağından betersin be. Çaresizlik içinde görmüyor musun? Etrafına bakınmak bile istemiyor canı. Sen de tutmuş kaynana zırıltısı yapıyorsun. Baba büyük bir hiddetle dönüp ihtiyara bağırdı. Yok canım, öğretmenim misin sen benim ha? Neden karışmıyormuşum? Şuna bakın, sana bir şey soran mı var sanki pis moruk? Onunla konuşmuyorum ben. Defalardır söylüyorum sana dedi ihtiyar. Hem cinsini rahatsız etmeye hakkın yok. Sustular. Köylü kız toprağın üzerine bir örtü serip oturdu. Dipnot 1. Samagon yapan kadın. Dipnot 2. kadın, hatun, yaşlıca ve saygıdeğer hanım. Baba yemek hazırladı kendisine ve zaman kaybetmeden atıştırmaya başladı. İhtiyarsa tembelce gerindikten sonra bir sigara sarıp ateşlemişti. Ağzı üst üste attığı lokmalarla dolu olan baba bir yandan çiğneyip ağzını şaplatarak homurdanıyordu şimdi. Rahatsız etmeyecekmişim. Sanki bu pis kokuyla beni rahatsız etmiyor kendisi. Yemek yiyemiyorum vallahi. Zayıflamaktan mı korkuyorsun yoksa? Neredeyse kapıdan sığmayacaksın be kadın. Böyle durmadan atıştıracağına biraz da çocuğu beslesen daha iyi edersin. Sanki vermiyorum ona. Israr bile ettim ama istemiyor işte. Niye tutuklandığını biliyor musunuz diye sordu köylü kız. Konuşma fırsatını kaçırmadan baba, bizim memleketlidir o. Aşçı Korçagina'nın küçük oğlu. Bir Bolşevi'yi kaçırmış. Buralarda yerleşmiş bir gemici vardı ya, işte onu. Benim komşunun Zozelika Nine'nin evinde oturuyordu canım. Tanımıyor musunuz? Gerisini duymamıştı bile kız. Komutanın sözünü anımsamıştı. Hesabını görsünler diye karargaha postalıyorum. Ataman reisin ordusu girmişti kente. Gar bir arı kovanıydı sanki. Başlangıçta çığlık çığlığa oradan oraya koşan insan yığını çok geçmeden düzgün taburlar halinde sıraya girdi ve taşıma kollarıyla avcı birlikleri uzun kafileler şeklinde gece bastırıncaya kadar şoseyi doldurdular. Bu geçit resmini kapamak üzere de Petruya'nın özel muhafızlardan 120 tanesi hep bir ağızdan türkü tutturmuştu. Nereden geliyor bu uğultu? Kimdir böyle ansızın gelen? Büyük Ataman Petliura Ukrayna'ya geliyor. Pencereye doğru eğildi Korçagin. Zamanından önce bastıran bir grubun yarı karanlığı içinden yürüyüş halindeki bir ordunun uğultusu geliyordu kulaklarına. Bir sesle ürperdi Pavel. Petliura'nın askerleri giriyor kente. Konuşan köylü kızdı. Serüvenini biliyorlardı artık onun da. Baba allem etmiş, kallem etmiş, konuşturmuştu kızı. Şepatovka'nın biraz ilerisinde bir köyde doğmuştu kızcağız. Bir partizan olan kardeşi Grisko, kombede yönetmekteyken kızılların geri çekilmesi üzerine tüfeği kaptığı gibi arkalarından gitmişti. Ondan sonra da ailenin başına gelmedik bela kalmamıştı. Önce atlarını almışlardı, sonra babalarını hırpalamışlar ve kenti hapishaneye sevk etmişlerdi. Grisko'nun kızılar zamanında haddini bildirmiş olduğu Starosto 2, şimdi öç almak için askerleri yatırıyordu evlerinde durmadan. Yoksulluk içindeydiler ve nihayet dün sabah bir baskın yapılmıştı evlerine. Komutanın gözüne çarpmıştı kız ve sorguya çekilmek üzere buraya getirilmişti. Önce yüksekten almıştı komutan, güveniyordu kendine. Olmayınca ısrar etmişti, sonra yalvarmıştı. Tehdide başlamıştı en sonunda ama boşuna. Ve tutuklattırıp buraya attırmıştı. Demek istemiyorsun demişti. Güzel, canlı çıkmayacaksın buradan, bilmiş ol. Karanlık bir sürüngen gibi yavaş yavaş ilerleyip yükselerek bütün köşelere siniyordu. Gece bastırmaktaydı gene. Boğucu ve acılarla dolu bir gece. Yarın ne olacaktı peki? 6 gün olmuştu buraya atılalı Pavel. 6 ay kadar uzun gelen 6 gün. Sertti yatağı. İşkenceden geçmiş vücudunun sızları dinmemişti henüz. Artık 3 kişiydiler hücrede. Samogonissa'yı 1 gün önce bırakmışlardı. Yararlı bir mesleği vardı çünkü kadının. İçki çekiyordu subaylara. İhtiyar bir filozof kadar sakin, horlamaktaydı. Hep böyle rahat uyurdu geceleri. Kristina ile Pavel yan yana yere uzanmışlardı. Dipnot 1. Yoksul Köylüler Komitesi. Dipnot 2, bucak görevlisi, nahiye müdürü gibi bir sorumlu. Kendi derdine dalmış, her biri 2 gün boyunca Korinci imali sorularıyla tedirgin etmişti Pavka'yı ve o her şeyi yaslamıştı. Niçin yapmıştı bunu? Namuslu davranmak için kuşkusuz ama belki biraz da sevdiği kitapların kahrı gibi güçlü ve yiğit olabilmek için. Sonra bir gece ansızın alıp götürmüşlerdi dışarı, değirmenin oraya. Ortalık zifiri karanlıktı ve askerlerden birinin sesi yükselmişti arkasından doğru. Ne sürükleyip duruyoruz pankorinci biz bunu? Basalım sırtına bir kurşun, olup bitsin. Geceden de karanlık bir dehşet bürüyüvermişti içini Pavka'nın. 16 yaşında ölmek kolay mı? Sonra insan bir kez ölür ve sonsuza dek ölür, ölünce de... Kristina da düşünüyordu. Pavka'nın yazgısını Pavka'dan daha iyi biliyordu kız. Apaçık duymuştu. Oğlan uyumadığını görüyordu geceleri. Çırpınıp duruyordu yattığı yerde. Alabildiğine derin, alabildiğine geniş bir merhamet duyuyordu bu çocuğa. Ama ya kendi başına çöken felaket? Nasıl unutabilirdi komutanın o korkunç sözlerini? Yarın bütün hesaplar görülecek. Beni istemedin değil mi? Yarın muhafızların koğuşuna göndereceğim seni. Kazaklar bana benzemez bilirsin. Seçmesi gene senden güzelim. Onur kırıcı bir şey olmuştu yaşamak. Hiçbir yerde bir insaf kapısı kalmamıştı işte. Kardeşi bir kızılsa onun ne suçu vardı yani? Acıydı yaşamak. Evet, acı. Katlanılmaz bir acının yükü altında boğuluyor gibiydi Christina şimdi. Umutsuzluğun verdiği güçsüzlük ve dehşet bürümüştü içini. Hıçkırıklarını zapt etmeye çalışarak bütün vücuduyla ürperiyordu durmadan. Bir gölgenin kımıldadığını hissetti yanı başında. Ne var? Ne oluyorsun? Sımsıcak bir mırıltı halinde çaresizliğini anlattı kız. Sessiz dinliyordu. Hiçbir şey yoktu söyleyecek. Kolunu tutmakla yetindi Christina'nın. Zorla sahip olacaklar bana alçaklar. Bittim artık. Mahvoldum. Güç onlarda bugün. Ne yapabilirim ki? Ne diyebilirdi ki? Dört bir yandan sıkıştırıyordu felaket. Ne yapabilirdi bu kız için? Yarın savunma konu güç kullanıp vermeye kalkışmak. Ve öldürülünceye kadar dövülüp hançerlenmek sonunda. Niye yarar? Gene alçalacaklar. Gene alacaklardır. Kolunu okşadı genç kızın tatlılıkla. Hıçkırıklar yavaş yavaş kesiliyordu şimdi. Dışarıda zaman zaman bir nöbetçinin sesi yükseliyordu. Kim var orada? Ve sessizlik kaplıyordu ortalığı yeniden. Biraz ileride ihtiyar derin bir uykudaydı. Ağır ama elle dokunulmaz bir cisim gibi çöküyordu üstlerine zaman. Önce anlayamadı Pavel. Kollar sarılmıştı kendisine ve çekiyorlardı onu. Christina'nın ateşli fısıltısını seçemiyordu sanki. Gel şöyle güvercinim, sokul bana. Nasıl olsa bittim artık. Komutanın değilse askerlerin olacağım. Gel küçük sevgilim, sen al beni daha iyi. O alçak köpeklerin altına bakire düşmek istemiyorum. Gel. Ne diyorsun sen Christina diye soludu. Kızın güçlü kolları bırakmıyordu onu ve kolay değildi bu ateş gibi yanan kalın dudakları reddetmek. Basit ve dokunaklı bir şekilde konuşmuştu Christina. Pavka kızın ne istediğini biliyordu artık ve yaşadığı anın bilinci birdenbire kararmış, derin bir unutuluşa gömülüvermişti geçtiği işkence sahneleri. Ne zindan vardı şimdi, ne nöbetçi kazak, ne komutan, ne o vahşice atılan dayaklar, ne de boğucu uykusuzluk geceleri. Bir tek şey damgasını basmıştı yaşadığı şu ana. Yüzünde dolaşan dudakların yakıcı canlılığı ve henüz gözyaşlarıyla ıslak bir yüzün o serin yumuşaklığı. Birdenbire bir başka yüz, Tonya'nın yüzü canlandı gözlerinin önünde ve zihninde bir şimşek çaktı birdenbire. Nasıl oldu da anımsayamadım ben o yüzlü, sevgili gözleri? Olanca gücünü toparlayıp sıyrıldı Pavka. Sarhoş gibi sendeleyerek doğrulup pencerenin demirine yapıştı. Christina'nın kolları yetişip sarmakta gecikmemişti. Daha ne bekliyorsun söylesene. Ne kadar tutkulu bir umutsuzluk geziydi bu çağrıda. Eğildi yeniden Pavka. Ama yumrukları kendiliğinden sıkılıp öylece kala kaldı. Elimden gelmiyor Christina. Yapamayacağım. Çok iyi ve mert bir insansın sen. Ağzından dökülen sözleri kendisi de anlamıyordu artık ve belirsiz bir fısıltı halinde bitti konuşması. Gene o ağır sessizlik çöktü ortalığa. İlerideki yatağa kadar sürünüp sarstı ihtiyarı. Ne olursun bana bir sigara ver dedeciğim. Ertesi gün Christina'yı götürmek üzere komutanla birlikte kapıda askerler belirdiği vakit çıkmadan önce Pavel'e çevirdi kız gözlerini. Acı bir veda ve tatlı yumuşak bir sitem vardı bakışlarında. Pavka'nın ağzından bir tek kelime söküp çıkaramadı akşama kadar ihtiyar. Akşam yeni bir tutuklu getirdiler. 1917 Şubat'ında devrim dalgasının Şepetovka'ya kadar uzandığı günlerde şeker fabrikasında görmüş olduğu makinisti hemen tanıdı Pavka. Bütün o gürültülü gösteriler boyunca bir tek Bolşevik görmüştü konuşan, işte bu Dolinik. Askerlere hitabından çıkarmıştı adamın Bolşevik olduğunu ve her konuşmasının sonunda tekrarladığı sözler çocuğun belleğinde kazılı kalmıştı. Bolşeviklerin çevresinde sımsıkı toplanın, onlar size ihanet etmeyeceklerdir. İhtiyar nihayet konuşabileceği bir adam bulmuş olduğu için alabildiğini hoşnuttu. Sigara üstüne sigara ekleyerek bir süre sohbet ettiler. Dolinik, Pavka'nın neyle suçlandığını öğrendiği zaman uzun uzun baktı oğlana. Sonra da, ''Çukra'yı kurtaran sensin.'' demek dedi. ''Bak hele, yakalandığını bilmiyordum ben senin.'' Şaşırmış gibi haykırdı Pavka. ''Hangi Çukra?'' Çukray mukray tanımıyorum ben. Herkesi her şeyle suçluyorlar burada. İlle de haklı olmaları gerekmez. Gülümseyerek yaklaştı Dolunik ve alçak sesle yatsımayı boş ver küçük arkadaşım dedi. En az senin kadar biliyorum durumu. Nasıl kurtulduğunu Fedor bana kendisi anlattı diye ekledi. O gece ben de birlikteydim onunla kaçarken. Şimdi güvenlikte artık. Korku kalmadı. Ama sen yiğit bir delikanlı olduğunu kanıtladığın halde kötü kaptırmışsın yakayı. Konuyu anlamış olup da seni böyle burada tutmaları pek de hoş bir şaka değil doğrusu. Çukra ismini işitince bir güven gelmişti Palko'ya. O gece birlikte olduklarına göre bu da bizden demektir diye düşündü içinden. Dolunik Petroslere bölge revkomunun bir kendilerini kızılların safına geçmeye çağıran bir bildirisini dağıtırken yakalanmıştı. Diyebilirim ki Korçagin bizim durumumuz valinin durumundan kötü. Belaya daldık bir kere. Bakalım sonu neye varır? Ertesi gün yeni bir talihsizlik yoldaşı daha getirmişlerdi. Berber Süleyman Zelser'di bu. Kentte incecik boynu ve kocaman kulaklarıyla ün salmış olan Zelser. Büyük ve tutkulu jestlerle ve hiç nazlanmadan anlattı olup biteni. Dinleyin, şöyle oldu. Bizim Fusk, Blumstein, bir de Tahtenberg, büyük atamana hoş geldin dileğinde bulunmak istiyorlardı. Ben de dedim ki onlara, eğer üstada ekmek tuz ikram edecekseniz sakıncası yok, edebilirsiniz. Ama vermek istediğiniz dilekçeye gelince, söyler misiniz lütfen, kim şu bizim Yahudi halkı arasında kim imza atacak dilekçeye? Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki, hiç kimse. Aynen böyle dedim. Onların işi iş çünkü aslında. Fuchs'un bir mağazası var, tamam mı? Tamam. Trachtenberg'in bir değirmeni var. Bu da tamam mı? Bu da tamam. Ama öteki Yahudilerin, bütün o fakir fukaranın nesi var söyler misiniz? Ya benim neyim var? Benim? Bir dilim var yalnızca o kadar. Uzun mu uzun bir dil. Felaket getiren cinsinden. Bakın ne oldu? Bir starşına girdi bugün dükkana. Hani şu kitle halinde yeni gelenlerden biri. Tıraş ederken konuşuyoruz. Dipnot 1. Devrimci komite. Dayanamayıp söyler misiniz bana lütfen dedim. Pan Ataman Petruyura'nın pogromlardan haberi var mı? Ve biz Yahudiler adına bir heyet göndersek kendisine kabul tenezzül eder mi dersiniz? Doğduğum günden beri zaten ne çektimse dilim yüzümden çektim ben. Efendim biz bir güzel tıraş edip bitirdik Starşina Hazretlerini, pudralayıp süsledik bir güzel. Ve ne yaptı dersiniz buna karşılık olarak? Para mı verdi ben yoksul berbere? Ne münasebet efendim, kalktı kolduğundan ve propaganda yapmak suçuyla beni tutukladı, iyi mi? İktidara karşı ortalığı karıştırmışım ben. Bir yandan göğsünü yumruklamaya, bir yandan da Dolunik'in gömlek düğmelerini yakalayıp koparmaya başlamıştı şimdi Zelser. Ve makinisti bir o kolundan, bir bu kolundan çekip yakınıyordu. Ne karıştırması? Sorarım sizlere. Neresinde karıştırma var bunu söyler misiniz? Yetkili bir adama bilgi edinmek amacıyla sorular soruyorum. O da beni tutup da zindana kapatıyor. Birden parlayan bu çocuksu öfke karşısında gülümsemekten kendini alamamıştı Dolunik. Sonra da ciddileşip, ''Oldu mu yani beşelme?'' dedi. ''Sanki bildiğim kadarıyla akıllı bir çocuksundur. Tutup aptalca bir iş görmüşsün. Dilini çalıştırmanın zamanı mıydı yani?'' ''Belaya bulandın işte sonunda.'' Zelser anlayışlı bir bakışla karşıladı bu sözleri. Yorgun bir jeste döndü. Kapı açılmış ve yaşlı Samonigasma girmişti içeri. Kendisine getiren kazağa ağız dolusu küfür ve lanet yağdırıyordu şimdi. Dilerim cehennem ateşinde yanasınız topunuz birden ve de komutanına en başta olmak üzere haydutlar hazırladığım o sıcacık içkiden çatlarsınız inşallah. Son raddeye varmıştı öfkesi. Birkaç şişe samagon hazırlansın diye koyuvermişti babayı. İşini bitir bitirmez yeniden tıkıyorlardı kodese ve kendisini alaycı bir tavırla seyreden ihtiyara düşmanlık dolu bakışlar atıyordu. Şükür kavuşturana kaynanacığım diyordu ihtiyar. Gel otur bakalım, yerin hazır, otur da konuğumuz ol. Meydanda eski biçim kuleli bir kilisenin yanında askeri bir geçiş resmi hazırlanmaktaydı. Birliklerini bizzat teftiş edecekti büyük ataman. En yüğüt tümenler yer almıştı o sırada. Çoğu Ukraynalı askerlerden ve kulaklardan kurulu, Sovyet iktidarına karşı bilinçle mücadele eden tümenler. Bu tepeden tırnağa donanmış ve iyi giyimli savaşçıların hemen arkasında gece baskınları sırasında zor kullanarak yataklarından yalın ayak çekilip alınmış olan seferiler alayı göze çarpmaktaydı. Rütbeliler takımı iki papazın iki hanımı, öğretmenler ve Kambur Belediye Başkanı, Ukrayna topluluğunun önde gelen temsilcileri, sözün kısası. Kilisenin basamaklarında ayaktaydılar. İçeride ise papaz Vasili, şenlik elbiselerini giymiş, kutsanmaya hazırlanıyordu. Piyade alayının genel müfettişi Zarif Albay Çerniyak'ı çağırdı. Yanınıza bir esaül alıp karargaha gidin. Geri tertibatı kontrol edeceksiniz. Bir de tutuklara bir göz atın. Gerekli gördüklerinizi ayırırsınız. Sonra Popona'ya döndü müfettiş. Yemek durumu ne alemdedir diye sordu sevimli bir tavırla. İçiniz rahat etsin diye karşıladı kadın. Meydan komutanı yemeğin hazırlanmasına bizzat nezaret ediyor. Bir uğultu sarstı kalabalığı. Dikkat! Sıraya gir! Silah omza! Ve küçük Ford'un gözükmesiyle birlikte orkestranın sesi yükseldi. Ukrayna henüz ölmedi, yaşıyor. Halinde, tavrında, hiç de savaşçı bir eda taşımayan ve orta boylu bir adam olan büyük Panataman, Petru Yura, otomobilden indi. Övgü ve yaşa varoğulları dinledikten sonra 10 dakika kadar süren bir nutuk çekti birliklere. Yol yorgunluğundan olacak, cansız bir şekilde sürüp giden bu konuşma, emir almış askerlerin zafer, zafer çığlıklarıyla sona erip, Petru Yura alnında biriken terleri kurulayınca da resmi geçit başladı. Bayrağı selamlayarak ve papaz Vasili'nin kutsamasını alarak geçen seferi birlikleri biraz da küçümseyen ve tiksinen bir bakışla seyrediyordu ki büyük ataman, umulmadık bir olay cereyan etti. Nereden çıktığı bilinmeyen bir Yahudi tüccarlar heyeti ilerlemeye koyulmuştu kendisine doğru. Ve zengin kereste tüccarı Blustein, Pan Ataman'ın önünde bir uşak gibi iki büklüm olarak reise tuz ekmek ikram etti. Yahudi toplumu siz devlet başkanına sonsuz saygısını ve en samimi şükran duygularını arz etmekle onur duyar. Şu küçük kağıtta dile gelen şükranlarımızı kabul buyurunuz. Uzatılan kağıda şöyle bir bakış attı Petru Yura. Sonra homurdandı. Tamam, iyi. Bunun üzerine Fuchs heyetten sıyrılıp konuşmaya başladı. Sonsuz bir saygıyla ekselanslarından dükkanlarımızı açmamıza izin vermesini ve bizi pogroma karşı korumasını istirham etmekteyiz. Adam başına hangi belayı saracağı belli olmayan o pogrom kelimesini büyük bir güçlükle telaffuz etmişti. Nitekim Petru Yura'nın yüzü kararı vermişti birden. Omuzlarını silkerek, ''Pogromculuk geleneği benim orduma ait değildir baylar.'' dedi. ''Bunun böylece bilinmesini isterim.'' Sonra da hemen arkasında siyah bıyıklarını kemirmekte olan Golubov'a dönerek sıkıntılı bir sesle homurdandı. ''Kazaklarınızdan şikayet ediyorlar albay. Olaya el koyun ve gerekli önlemleri alın. Şimdi de asıl birliklerin geçit resmi başlasın. Artık zamanıdır.''